Ayrım 3. Görme engellilerin çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespiti projesi, sağlık sektörü alan araştırması sonuç raporu, sayfa 33. Sübvanse edilen istihdam. Bu programın amacı, engellilerin istihdam edilmesinde karşılaşılan finansal engelleri azaltmaktır. Genellikle iş yerinde bireyin özrüyle ilgili yapılan harcamaların telafi edilmesi amacıyla işverene ücret sübvansiyonu sağlanmaktadır. Diğer bir şekli ise sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi olarak görülmektedir. Türkiye'de engellilerin istihdamını düzenleyen hükümler ve uygulama. Kota ceza yöntemi. Ülkemizde engellilere yönelik istihdamı kolaylaştırmaya dönük uygulamaların temelinde kota yöntemi yatmaktadır. Bu yöntemle engellilerin istihdamında kamu ve özel sektör işverenlerine çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Engellilerin işçi olarak istihdam edilmelerinde kota sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenler için cezai yaptırım öngörülmüştür. Türkiye'de kota ceza yöntemi 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile bu yasalara bağlı çıkartılan yönetmeliklerle düzenlenmiş durumdadır. 16.7.2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik gereğince %40 oranında sürekli olarak çalışma gücünden yoksun olduğunu belgeleyen engelliler kotadan yararlanabilirler. Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesinde engelli çalıştırılması ile ilgili hususlar yer almaktadır. Engellilerin devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları konusu bu maddede düzenlenmektedir. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler 657 sayılı kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %2 oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar. Engelli kadrolarının tespitinde ilgili kurum veya kuruluşun taşra teşkilatı dahil bütün memur kadrosu sayısı dikkate alınır. Buna göre sürekli olarak çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olanlar ve sakatlığının görevini yapmasına engel olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenenler 28.2004 tarihli ve 2004.7754 sayılı BKK ekinde yürürlüğe giren engellilerin devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamuda istihdam edilmektedirler. Yönetmelik hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım dönemlerinde bir veya birkaçından sınav yapılmak suretiyle engellilere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunludur. Madde 7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayrım yapılamaz ve engellilik oranı bir üst sınır getirilemez. Madde 8. İş Kanunu. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işletmelerde %3 engelli, kamu işletmelerde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasını yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İş yerinin işçisiyken sakatlananlara öncelik tanınır. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işletmelerde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yeraltı ve su altı işlerinde genellikle işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işletmelerdeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz. Bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işletmelerde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka istekleri tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat öder. Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi engelli sigortalılar ile 1.7.2005 tarihli ve 5.378 sayılı kanunun 14. maddesinde belirlenen korumalı işletmelerde çalıştırılan engelli sigortalıların aynı kamunun 72. ve 70. maddelerinde sayılan ve 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50'si hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süreci içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenlerden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu maddeye aykırılık hallerinde 101. madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellerin ve eski hükümlerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelliler İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en çok işçi ve işveren temsil eden üst kuruluşların birer temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Komisyonun çalışma usul ve esasları 26 Eylül 2003 tarihli ve 25.241 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyonun kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu raporun konusu olan araştırma, söz konusu komisyonca onaylanarak işverenlerden kesilen ceza paralarından finanse edilmiştir. 4857 sayılı kanunun 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 1700 Türk lirası para cezası verir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz. Madde 101. 4857 sayılı iş kanununa göre bu ceza, diğer para cezaları uygulamalarında olduğu gibi 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki hükümlere göre arttırılmaktadır. Engellilerin kamu ve özel sektörde işçi olarak işe yerleştirilmelerinden sorumlu kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur'dur. Buna göre İşkur, işverenlerden gelecek bilgilere ve yapacağı araştırmalara göre engellinin hangi işi yapabileceğini belirler ve o iş kolu ve meslek için gerekli olan nitelikleri göz önüne alarak engelliyi mesleğe kazanma eğitiminden geçirir. Durumlarına uygun bir meslek sahibi olmalarını sağlamak üzere engellileri kendisinin kamu idare, kurum ve kuruluşlarının veya özel kuruluşların yürüttüğü mesleki rehabilitasyon eğitiminden geçirir. Kayıtları yapılan veya mesleğe kazanma eğitiminden geçirilen engellilere kurumca çalışabilecekleri iş ve mesleklerin durumu, çalışma şartları, işe çabuk girebilmeleri için yapmaları gereken işlemler, mesleki rehabilitasyon eğitimi ve benzeri konularda açıklayıcı bilgiler verir. Ülkemizde engellilerin istihdamında benimsenmiş olan kota ceza yönteminin başarılı olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bunun en temel nedenlerinden birisi de engellilerin istihdam aşamasından önce korunmamaları ve gereksinim duydukları mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamamalarıdır. Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde engelli istihdam etmekle yükümlü işletmelerde halen çok sayıda engelli işçi açığı bulunmaktadır. İş için sıra bekleyen engellilerin iş gücü nitelikleri ise oldukça düşüktür. Bir başka ifadeyle, engellilerin büyük bir çoğunluğunun mesleki bir becerisi bulunmamakta ve buna karşın iş aramamaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, engelli işsizliğinin yalnızca kota ve beraberinde uygulanan ceza yöntemiyle çözülmesi olanaklı görülmemektedir. Bu sorunun çözülmesi, mesleki eğitim rehabilitasyon, iş ve kariyer danışmanlığı, işe yerleştirme ve işte tutundurma gibi istihdamı destekleyen hizmetlerin güçlendirmesine bağlıdır. İstihdamı destekleyen finansal önlemler. Ülkemizde işverenlere tanınan teşvikler, sosyal sigorta primlerinde sübvansiyon şeklinde uygulanmaktadır. Çalıştırmak zorunda olduğu %3'lük kotanın üzerinde engelli istihdam eder, İşverenler için öngörülen sigorta primlerinde sübvansiyon uygulamasıyla başlayan işverenleri engellilerin istihdamı için teşvik uygulaması 4857 sayılı iş kanunu ile genişletilmiştir. Engellilere sağlanan finansal destek ise vergi indirimi olarak uygulanmaktadır. Engelli olup da özel sektörde, kamu sektöründe veya kendi işinde çalışanlara özür oranlarına göre vergi indirimi uygulanmaktadır. Bu uygulama Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Engellilerin çalışma koşullarının düzenlenmesi. Çalışma yaşamında karşılaşan sorunlar 6. Engellinin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar genellikle ihmal edilmektedir. Bir engellinin işe girmesi kuşkusuz çok önemli bir aşamadır. Ancak engellinin yapacağı iş ve iş ortamı, işe alınan engelli bireyin özellikleri ve yetenekleri de dikkate alınarak düzenlenmediğinde ve iş başında geliştirme eğitimi vesaire verilmediğinde, işe alınan engellilerden çoğu kez beklenen verimin sağlanamadığı görülmektedir. Bu durumun hem işveren kurum, hem çalışan engelliler, hem de işe alınmayı bekleyen engelliler açısından ayrı ayrı ve birlikte olumsuz sonuçları olmaktadır. Başlangıçta iş bulduğuna sevinen engelli birey, iş ortamında karşılaştığı tutumlar ve sorunlar yüzünden kendisini verimsiz, yetersiz, hatta işe yaramaz hissedebilmektedir. Bazı işverenler, iş ortamında engelli bireyin özelliklerini ve yeteneklerini de dikkate alan düzenlemeler yapmamış olduğu ve böyle bir düzenlemeyi yapmayı da çoğu kez mali nedenler veya bilinçsizlik yüzünden gereksiz bulduğu için engelli bireye ya iş gücü vasıflarıyla uyumsuz işler yaptırmaya kalkmakta ya da hiçbir iş yaptırmayarak engelli bireye sözde iyilik etmektedir. Bazen sorunlar engelli bireyin eğitilmiş iş gücü ve vasıflarından yoksun olması ya da istihdam edildiği işe uygun iş gücü vasıflarının bulunmayışı gibi sebeplerle de yaşanmaktadır. Bu durum çoğu kez bazı işverenlerin engellilerin verimli çalışamayacakları yönündeki inançlarından kaynaklanan tutum ve uygulamalarına da yansımaktadır. Böylece yasal zorunluluklar yüzünden işe alınan engelli bireyi içinde bulunduğu iş yaşamının gereksinimlerine uygun olarak eğitmek yerine bazen farkında olmadan onu iş yaşamı içinde dışlayan bir yaklaşım öne çıkartabilmektedir. Burada engelli bireyin içinde yaşadığı toplumsal ekonomik yapının gereksindiği iş gücü özelliklerine uygun olarak eğitilmemiş, rehabilite edilmemiş olmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Birçok işverenin yasal zorunluluklar nedeniyle işe aldığı engellinin iş yerinde ne yapabileceği konusunda bir bilgisi yoktur. Engelliler yeteneklerine ve eğitimine uygun olmayan işlerde çalışmak durumunda kalabilmektedir. Eğitimi, kalifikasyonu ne olursa olsun pek çok görme engellinin santral görevlisi olarak çalıştırılması, öğretmenlik eğitimi alanlara eğitim aldıkları alanda iş verilmek istenmeyişi sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Engellinin önce ne tür bir iş yapacağı konusunda kendisini hazırlaması gerekir. Örneğin mevcut bir becerisi varsa bireysel çabalarla ve ön yargılara karşın bu beceriyi kullanabildiğini kanıtlamak zorundadır. Mevcut becerisini kullanmada o iş yerinin koşullarıyla ilgili bir sorunla karşılaşırsa çoğu zaman bu sorunu kendisi çözmek zorunda kalır. Tüm bu sorunlara özür durumunu dikkate almayan çalışma saatleri, özür durumunu gözetmeyen teknolojik gerilikler, yeni bir teknolojik değişim olduğunda o değişime yeniden kendi başına uyum sağlamak, işle ilgili temel desteklerden yoksun kalmak, hatta bu destekleri çoğu kez aileden istemek gibi sorular da eklenebilir. Engelli birey tüm güçlükler içinde işini kaybetme korkusu yaşayabilir. İşe uyum sağlayamamanın, kendisini kanıtlamak zorunda olmanın gerginliklerini tek başına yaşamak zorunda kalabilir. Hatta karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle işini bırakmak zorunda da kalabilir. Zaman içinde yaşadığı bu sorunlar engelliyi o kadar çok bıktırır ki yasa olarak kendisine verilmiş olan emeklilik hakkını bir an evvel kazanıp çok genç yaşta iş yaşamından uzaklaşarak yeniden eve dönmek ve bir ölçüde de olsa katıldığı toplumsal yaşamdan yeniden uzaklaşmak bir seçenek olabilir. Bu sonuç özellikle kadınlar için daha geçerlidir. İş yaşamı onları evden sokağa çıkaran, topluma katan bir etken iken bu sorunlar karşısında bir an evvel emekli olmayı düşünen kadın yeniden eve dönmekte, toplumdan uzaklaşmaktadır. Kuşkusuz her engel grubunun kendi özelliklerinden gelen farklılıkları bulunmakla birlikte yukarıda belirtilen tüm sorunlar ve açıklamalar genel olarak görme engelleri için de geçerlidir. Görme engelliler arasında da karşılaşılan sorunlar, karşılanmayı bekleyen gereksinimler bakımından farklılıklar vardır. Özür derecesi %40 ve bunun üzerinde olan herkes mevzuata göre engellidir. Ancak hiç görmeyen biriyle %50, 60 hatta 70 görmeyen yani az gören biri arasında yaşanan sorunlar farklı olabileceği gibi sorunların şiddeti bakımından da farklılıklar olabilir. Ülkemizde görme engelliler tüm engel grupları arasında birçok bakımdan daha dezavantaj durumdadırlar. Örneğin bir eğitim ortamında ortopedik engelli birey için temel gereksinim fiziksel ortamdaki erişim sorunlarının ortadan kaldırılması iken bir görme engelli için bunun yanı sıra tüm eğitim materyalinin onlara uygun olarak geliştirilmesi de gerekmektedir. Ortamla birlikte kullanılan araç gereçlerin de makul uyumlaştırılması beklenmektedir. Görme engelliler istihdam konusunda da sözü edilen özellikleri nedeniyle daha dezavantajlı durumdadırlar. Onlara uygun işlerin neler olduğu konusunda çok az bilgi bulunmaktadır. Görme engelliler, mesleki eğitim ve rehabilitasyon. görme engelliler için mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, görme engelliler için iş ve meslek analizi çalışmaları ile paralel yürütülmesi gereken işlerdendir. Yapılan iş ve meslek analizlerine dayalı olarak gerçekleştirilecek mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının etkili ve verimli sonuçlar vermesi beklenebilir. Ancak hepsinden önce görme engellilerin çalışabilecekleri iş ve mesleklerin belirlenmesi gerekir. Oysa ülkemizde ve hatta dünyada bu doğrultuda yeterli çalışmaların olduğu söylenemez. Görme engellilerin yapabilecekleri işler konusunda geleneksel bazı kanaatlerin ve uygulamaların olduğu bilinmektedir. Büro yönetimi sekreterlik, bilgisayar başında yapılabilen işler, klavye aracılığıyla duyulanın anında yazıldığı işler, sesli materyali yazıya çevirme, kayıtlı sesi duyarak yazıya dönüştürme, masörlük, telefon başında ya da uzaktan iletişimle gerçekleştirilen işler, telefon santrali, operatörlüğü, telefon başında yürütülen bilgilendirme işleri, örneğin çağrı merkezleri, telefonla ürün tanıtımı ve pazarlama işleri, radyo sunuculuğu, radyo programcılığı, montaj işleri, paketleme işleri, istifleme işleri, genel gözlemlere dayanarak söylenebilecek işlere örnek gösterilebilir. Günümüzde ise artık bu yaklaşımların dışına çıkılarak görme engellilerin hangi işlerde çalışabileceklerini iş yaşamında yapılacak alan araştırmasına dayalı bir şekilde söylenebilmesi, bir yerde bu gözlemlerin doğrulanması gerekir. Elimizdeki araştırma bu yönde atılmış durumlardan ikincisidir. Çalışmanın ilki, 2010 yılında İşkur desteğiyle Türkiye Körler Federasyonu, Gazi Üniversitesi TİSK ve EDUSER Danışmanlık İşbirliği'nde metal sektörü için gerçekleştirilmiştir. Bu iki inceleme bir sonraki adımda belli başlı tüm sektörleri içerecek şekilde yinelenerek yaygınlaştırılmıştır. Ancak o zaman bu iki projenin üstlendiği başlangıç ve öncü rol amacına ulaşmış olacaktır. Aşağıda söz konusu proje ve bu kapsamda yapılan alan araştırması hakkında bilgi sunulmaktadır. Görme engellilerin verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespiti projesi seçilmiş bir sektörde pilot uygulama, sağlık sektörü. Bu proje ile sağlık sektöründe görme engellilerin verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin tespiti amaçlanmaktadır. Bu yolla engelli istihdamı ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlanmış olacaktır. Proje, Türkiye Körler Federasyonu'nca proje ortağı olan Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve EDÜSER Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. Projenin finansmanı engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili komisyonun kararı ile kesilen ceza paraları fonundan sağlanmıştır. Projenin amacı. Projenin amacı görme engellilerin en verimli çalışabileceği iş ve mesleklerin belirlenmesi yoluyla bu kesimin doğru mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve daha verimli olacakları işlerde istihdam şanslarının artırılmasıdır. Projeyle sağlık sektöründe görme engellilerin kolaylıkla ve daha verimli çalışabilecekleri iş ve mesleklerin belirlenmesi, bu kesime yönelik iş ve kariyer danışmanlığı ile örgün yaygın mesleki eğitim faaliyetlerinde bu alanlara öncelik verilmesi sağlanacaktır. Görme engellilerin hangi iş ve meslek alanlarında daha verimli çalışabileceklerinin belirlenmesi hem görme engelliler için hem de işverenler açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Görme engellilerin kariyer danışmanlığı yoluyla tespit edilecek iş alanlarındaki mesleki eğitim programlarına yönlendirilmeleri bu kesimin hem istihdam edilme hem de çalıştıkları işte başarılı ve mutlu olma şanslarını artıracaktır. Öte yandan işverenlerin görme engellileri başarılı, verimli oldukları tespit edilmiş iş ve meslek alanlarında istihdam etme konusunda bilgileri ve güvenleri artacak, korkuları azalacaktır. Bu ve benzer çalışmalar orta ve uzun vadede görme engellilerin istihdama kazandırılmalarına olumlu katkılar sağlayacaktır. Araştırmanın amacı, körlerin ve az görenlerin profesyonel meslekler ve alışılmış işlerin yanında yapabilecekleri meslekleri belirlemek amacıyla önceki pilot uygulamada geliştirilen yöntemi kullanarak sağlık endüstrisinde kör ve az görenlerin yapabilecekleri mavi yakalı olarak tanımlanan işleri, meslekleri belirlemektedir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 1. Körlerin ve az görenlerin yapabilecekleri meslekleri belirlemek için nasıl bir yöntem kullanılmalıdır? 2. Sağlık sektörü kapsamındaki işletmelerin aşağıdaki özellikler açısından profili ve görme engelliler açısından durumu nedir? İşletmelerin ana faaliyet konusu, bu işletmelerde hali hazırda istihdam edilen kör ve az görenlerin sayıları, cinsiyetleri, yaptıkları işler, eğitim düzeyleri, çalışma süreleri ve görme kaybı düzeyleri, İşletme yöneticilerine göre kör ve az görenlerin herhangi bir ek düzenleme yapılmadan yapabilecekleri iş ve mesleklerin neler olduğu ve 4857 sayılı kanunun 30. maddesi ile 5378 sayılı kanunun 14. maddesi hükümleri kapsamında engelli çalıştıracak iş yerlerinin çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği koşullarda görme engellilerin görme engel seviyelerine göre çalışabileceği işler nelerdir? 3. Örnekleme alınan işletmelerinin yöneticilere göre aşağıdaki özellikler açısından bu işletmelerin mevcut ve muhtemel durumu nedir? Görüşülen işletmelerin faaliyet alanı ve varsa halen çalışılan görme engelleri. Yaptıkları iş, mesleğin ünvanının adı ve bu kişilerin çalışabilmesi için sağlanan ilave imkanları yoksa sağlanacak ilave imkanlarla görme engellilerin yapabileceği iş, meslekler, ünvanları ve bu işletmelere sağlanması gereken ilave imkanlar, mekan planlanmasında yapılması gereken değişiklikler ve sağlanması gereken İlave araç ve gereçler nelerdir? 4. Görme engellerin yapabileceği muhtemel iş ve mesleklerin gözlenmeleri ve bu kapsamda çalışanlarla yapılan görüşmeler sonunda aşağıdaki özellikler açısından varılan sonuçlar nelerdir? Gözlenen, her bir meslekle ilgili görevler ve her bir görev kapsamında yapılan işlemler, kullanılan başlıca alet, makine ve ekipmanlar, kullanılan malzemeler, çalışma koşulları, gözlenen işin mesleğin tanımı, az gören ve hiç görmeyenler açısından bu işin uygun olup olmadığı, eğer uygunsa görme engelleri için yapılmasına ihtiyaç duyulan düzenlemeler, çalışma koşulları, mekan planlaması, araç ve gereçler ve gözlemcinin görüş ve değerlendirmeleri nelerdir? Projenin gerekçesi, engellilerin istihdamı konusunda eğitim ve iş çevrelerinde ve hatta engellilerin kendilerinde ve ailelerinde ve giderek tüm toplumda var olan olumsuz tutumlar bu grubun iş yaşamına entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte engellilerin içinde bulundukları nesnel koşullarda onların istihdam temelli sorunlarını artırmaktadır. Konuyla ilgili istatistiklere bakılacak olursa 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması'nın verilerine göre genel nüfusun %12,9'u okuma yazma bilmezken engellilerde bu oran 3 kat daha fazladır. %36,3. Bu dramatik farklılığın yanı sıra engellilerde ilkokul ve öncesi eğitim düzeyine sahip olanların oranı %84,2'dir. Sonuç olarak okur yazarlığı olmayan ve eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesinin varlığından söz edilebilir. Görme engellilerin eğitim düzeyleri genel olarak engelli nüfusun eğitim düzeyine oldukça benzerlik göstermektedir. Görme engellilerde ilköğretim ve öncesi eğitim düzeyine sahip olanların oranı %90,6, lise ve dengi meslek okul bitirenlerin oranı %7,2, yüksek okul ve üniversite eğitimi almış olanların oranı ise %2,2'dir. Görme engellilerin engelleriyle ilgili eğitim, meslek, danışmanlık ve bunun gibi hizmetlerden yararlanma durumuna bakıldığında %89'u eğitim, %99,1'i meslek, %99,7'si ise herhangi bir danışmanlık hizmetinden yararlanmadığı görülmektedir. Aynı araştırma görme engellilerin sadece %0,1'inin çıraklık ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlandığını ortaya koymaktadır. Görme engellerin sadece %8,3 MEP İŞKUR gibi kurumların engellilere yönelik hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmada 15 ve yukarı yaşta iş gücüne dahil olmayan özürlü nüfusun oranı da %77,81 gibi oldukça yüksek bir oran olarak ortaya çıkmıştır. Doğaldır ki ve oranlardan da açıkça görüleceği gibi mesleki eğitim sistemlerine dahil olmayan ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmayan özürlü nüfus istihdam şansını yakalayamamakta ya da verimli olacağı bir iş dışında istihdam olmak zorunda kalmaktadır. Tüm bu veriler genel olarak engellilerin özel olarak ise görme engellilerin istihdama kazandırılmalarında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. Görme engellilerin istihdama kazandırılmalarını zorlaştıran pek çok sebep olmakla birlikte iki temel etkinin belirli düzeyde rol oynadığı söylenebilir. Birincisi, görme engeli bulunan, bu kesimin başarılı ve verimli olabileceği iş ve meslek alanlarının belirli olmaması, dolayısıyla görme engeli olan kişilerin daha başarılı ve verimli olacakları mesleki eğitim programlarına yönlendirilmemeleri, çok sınırlı da olsa mesleki eğitim alanlarında mesleklerini bilinçli bir şekilde seçememeleri. İkincisi, görme engeli bulunan bu kesimin başarılı olabileceği iş ve meslek alanlarının güvenilir biçimde tespit edilememesi sebebiyle işverenlerde bu grubun niteliklerine karşı bir güvensizlik, nerede hangi işi yaptıracağı konusunda bilgisizlik, bu kesimle çalışmaya hazır olmama durumu ve korkunun hakim olması. Özürlü bireyin işe alınmasıyla istihdam sorununun büyük ölçüde çözüldüğü varsayılmaktadır. Oysa özürlülerin işe girmelerinden sonra o işte kalıcı olup olmamaları da ciddi bir sorundur. İş yaşamı, işe alınan özürlü bireyin özellikleri ve yetenekleri dikkate alınarak düzenlenmediğinden, iş başında geliştirme eğitimi çoğu kez yetersiz olduğundan ve engelli bireyin ne yapabileceği, yeterliliklerinin ne olduğu bilinmediğinden, işe alınan özürlülerden çoğu kez beklenen verim alınamamaktadır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 46.